Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Çağırın herkesi. Ben de çağırayım aynı şekilde. Sosyal medya üzerinden daveti tekrarlayayım. Onlar da gelsin. Hep beraber oturalım, konuşalım. Şimdi bugün yayının başlığındaki hikaye patates soğan aslında hepinize şunu çağrıştırdı. Adım kadar eminim. Ya daha biz ne kadar zaman oldu bu patates soğan satanlara terörist diyorduk. Hatta adamların depolarına baskınlar falan yapılıyordu. Şimdi patates soğan Türkiye için kurtarıcı hale geldi. Haklı olarak bunu düşündünüz. Ama durum pek öyle değil. Bugün yayının başlığında Yılmaz'ın, sevgili Otis abinin çizdiği o vinyette gördüğünüz gibi kasa boş olunca patates soğan dışında bir çıkış bulunamıyor. Çünkü burada daha önce konuştuğumuz gibi ne kadar büyük yalanlar atarsanız atın, öyle bir yerde denk geliyorsunuz ki insanların açlıkla terbiyesi sınırına gelindiği andan itibaren siyasetin kuleleri yıkılıyor, aradaki sınırlar çöküyor, size oy verenler, oy vermeyenler tamamı önemini kaybediyor ve baş başa kalıyor. O anlamsız düzenle içinden çıkabilmek için de yapabileceğiniz tek şey, atabileceğiniz tek adım halkın ihtiyacı neyse onun tedarikini sağlamak. Burada da yapabileceğiniz çok fazla şey yok doğrusunu isterseniz. En fazla elinizden gelen hikaye şu, karınlarını bir süre için doyurabilirseniz diye düşünüyorlar. Eğer karınlarını kısa bir süre içinde olsa doyurabilirseniz hiç değilse bu tedirginlik üzerinden bir şeyler yaşanmayabilir. Sorun ne? Sorun şu. Eğer bu da yalanla bağlantılandırılırsa işte o zaman siz elinizi açık etmiş oluyorsunuz koskoca bir devlet olarak. Bütün dünyanın gözü kulağı şu Covid tedbirlerinin içinde. Aslında hani dünyada devam eden pandeminin, salgının, küresel salgının eşliğinde bütün dünyanın gözü kulağı Karadeniz'e çevrilmiş durumda şu anda. Biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, acayip büyük bir gerilim var ve bu gerilimin sonucunda Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisini boğazlardan geçirerek Karadeniz'e sevk kararı aldı. Ama bu kararla birlikte trafiğin ne kadar hızlandığını gördük biz ve eş zamanlı olarak Türkiye'ye Ukrayna Devlet Başkanı apar topar Zelenski bir ziyaret yaptı. Bu ziyaretin ardından işte biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyoruz, bunun korunmasını tercih ediyoruz. Bunun dışında hepimizin en büyük gayesi Karadeniz'de, Akdeniz'de hiçbir yerde ama hiçbir yerde gerilim olmaması falan gibi tuhaf tuhaf açıklamalar geçiştirildi. Bir yandan Ruslar Savunma Bakanı Sergey Shoigu başkanlığında füze sergiliyorlar. Uzun süredir görmediğimiz bir şeydi. Görmüşsünüzdür siz de. Yeni yapılmış bir robot silah var. Onun tanıtımı, robot tankın tanıtımı, ona bağlı roketler, füzeler falan. Bunlarla gündeme geldi. Sovyetler bayağı bildiğiniz, Sovyetler diyorum ağız alışkanlığı. Ruslar bayağı bildiğiniz silahla gösteri yapıyorlar. Öteki yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Savunma Bakanlığı aracılığıyla en üst perdeden takır takır girişilen bir yöntem var. Deniyor ki Ruslar eğer Ukrayna'ya saldırmak gibi bir şey yatağının içine düşecek olurlarsa bedelini çok ağır öderler. Aynen herkesin birbirini açık ya da gizli tehdit ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu arada biz neyle uğraşıyoruz? Patates. Patates. Soğan da var gerçi yanında. Sadece patates değil. Ama onunla bile yalan eşliğinde uğraşıyoruz. Çok kısa bir süre önce burada yine Ay'a gitme hayalleri üzerine bir yayın yaptık, hatırlayacaksınız. Yani yayının gerekçesi ben değildim. Ben bir gece yatıp sabah sonrasında kalkıp ya biz niye Ay'a gitmiyoruz kardeşim diye düşünmüş falan değildim. Tam tersine 2023 hedefleri içinde Türkiye'nin Ay yolculuğunu gerçekleştireceği, uzaya bilmem kaç yüz tane uydu birden fırlatacağı, iletişimin doruklarına çıkacağı ve bununla birlikte pek çok atılımla uzay girişimlerinin öncülüğünü üstleneceği şeklinde yalanlar söyleniyordu. Hatta biliyorsunuz böyle dönemlerde ortaya çıkan çok kullanışlı tipler var. Mesela Elon Musk ne derseniz deyin. Elemanı biliyorsunuz. Onun ortaya getirildiğini, Ankara'da kendisiyle başbakanlık ofisinde yapılan görüşmenin, orada ortadaki kendisinin hazırladığı roketin, çizdiği roketin tanıtımının falan yapıldığı o görüntüler hemen apar topar bütün haber kanallarınca gündeme getiriliyor. Ama Bu seferki çok öyle bir şey değil. Çünkü dünya alem biliyor ve artık elimizi o kadar çok açık ettik ki bilmeyene de geri zekalı muamelesi yapıyorlar bütün dünyada. Bizde para yok. Küçük bir ayrıntı, bizde para yok. Paramızın olmadığını nereden biliyoruz? Devletin resmi haber ajansı ki daha cuma günü biliyorsunuz burada konuştuk. 100. yaşını kutlayan devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı yalan haber yapmak zorunda kalıyor. O Anadolu Ajansı ki son birkaç genel müdürü sadece Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmak dışında hiçbir vasfa sahip olmayan insanlar. Habercilik geçmişleri yok, yayın mecranı bilmezler, gazetecilikte hiçbir şey yapmamış insanlar. Ama bir şekilde sırayla dönüşümlü olarak hani yapılıyor ya mesela Bayburt'ta olduğunuz zaman da Merkez Bankası Başkanı olma ihtimaliniz kuvvetleniyor Türkiye'de. Kartal İmam Hatip Lisesi de böyle bir okul. Öyle tuhaf bir okul ki kaç mevcudu var hiçbirimiz bilmiyoruz. Sınıflar 1500'er kişilik muhtemelen. Kadroya baktığında onu görüyorsun çünkü. O apar topar koşturmanın içinde sırası gelen Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne oturuyor. Anadolu Ajansı bir haber geçti. Bu haberi yapma gerekçesi Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama. Bu pandemi koşulları içinde halkın sorunlarına destek olmak, bir takım çözümler bulabilmek gerekçesiyle patates soğanın ucuz fiyata üreticiden yani üreticiye en azından memnun edecek fiyata ondan alınacağı, halka dağıtılacağı söylendi. Yalnız küçük bir ayrıntı, anlattıklarının pek gerçekle alakası yoktu. Bunu nereden anladık? Herkesin bir uzmanlık alanı var kardeşim. Sen istediğin kadar yalan söyle benim alanım ekonomi diye. Kimse ekonomiden zerre kadar anlamadığını herkes görüyor. Herkesin gözünün önünde yaşanıyor çünkü. Yalnız Anadolu Ajansı tuhaf bir haber geçti. Haberin içinde deniliyordu ki çünkü Türkiye'nin Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patatesi, 250 bin ton soğanı ve 750 bin ton çelti satın alacağı söyleniyordu. 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltik. Şimdi burada bizlerin bunu anlama şansı doğrusunu isterseniz çok yok. En azından benim yok. Benim uzmanlık alanım değil. Ama bu işten anlayan namus dürüst insanlar var. Onlardan bir tanesi Üretme Tüket kitabıyla da buraya konu olan tarım yazarı, tarım üzerine kafa yoran, sürekli bununla ilgili çalışan ve doğru düzgün haberler yapıp kardeşim bak böyle insanlar tarımla kalkınmaya çalışıyorlar. Bütün dünyada üretim çok daha anlamlı hale geldi, tarımsal üretim diyen sevgili Ali Ekber Yıldırım olaya müdahale etti. Dedi ki ya bu haberdeki rakamlar çok abartılı kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Yani bu rakamların gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Çünkü Türkiye'nin toplam çeltik üretimi 900 bin ton civarında zaten. Bunun 750 bin tonunu nasıl üreticinin elinde buldun da nesini alıp nesini dağıtacaksın? Patates soğan verileri de yanlış. Bunlar için de yapılacak hikaye şu. Patates soğan belki 200-300 bin ton kalmıştır şu anda elinde. Yani en fazla bu kadardır elindeki. O alınabilir. Soğan için 40-50 bin ton denilebilir. Çeltik için de belki 40-50 bin ton. Yine aynı sayı kullanılabilir. Aradaki farka bakar mısınız? 1 milyon 200 bin tondan 200 bin tona düştük biz. 1 milyon tonluk bir yalan var. 1 milyon tonluk yalandan söz ediyoruz. Az buz bir şey değil. Tahmin edebileceğiniz üzere. Ama aynı şey soğan için de geçerli. 250 bin ton derken 40 bin tona düştük. Ve çeltik için yine aynı miktarlardan söz edilirken bize söylenen 750 bin tonluk 40 bin tona kadar düştük. Neden? Büyük yalan söylemek gerekiyor. Başka çare yok ki. Çünkü para yok, para yok, yok, yok. Yani yoktan anlamayan insana bir şey anlatabilmek son derece zor. Tabi doğru yerden müdahale edildiğinde bu kez bambaşka bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Ne oluyor? Şu gerçekleşiyor. İnsanlar diyorlar ki ya birader sen bunu söylüyorsun ama şimdi inandırıcılık problemi olursa eğer öyle bir şey çıkacak olursa o durum sıkıntı yaratabilir. Ve böyle bir durumda da bizim anlatabileceğimiz çok fazla şey kalmayabilir. İstersen biz bunu inceden düzeltelim. Nasıl düzeltelim? Tarım Bakanı bir açıklama yapıyor. Tarım Bakanı bir açıklama yapıyor ve açıklamasının içinde bu rakamları yani Ali Ekber'in verdiği rakamları doğruluyor. Çünkü başka çaresi yok. Ama o olaya bir de farklı bir şey katmak istiyor. Çünkü Öbürünün yalan olduğu ortaya çıktığı için bir yerinden toparlamak lazım. Yani göklerden gelen bir kararın söylediği şeyin üstüne laf söylenemeyeceği için bu arkadaşlar da hayatları ona bağlı olduğu için başka bir unsur eklemek istiyor ve diyor ki olan biz fiyat verelim. Salgın sürecinde otel, lokanta vesaire toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır. Patates ve soğan piyasalarında ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biz hiçbir şey yapamıyoruz çünkü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başka çare yok. O müdahale etmezse herkes duruyor yerinde. Ve Toprak Mahsulleri Ofisi patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımıyla görevlendirilmiştir. Dikkat! Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başı 85 kuruştan alınacaktır. Kilogram başı 85 kuruştan. Yani 25 kiloluk karşılığında 25 kilogramlık bir patates çuvalı karşılığında üreticiye verilecek parayı artık siz hesaplayabilirsiniz. Çarpabilirsiniz, rahat olun. Çarpabilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkacak şey birkaç lira olacaktır çünkü. Ve burada sizinle daha önce paylaştığım şekliyle çiftçinin alınan 85 kuruştan alınan patatesle hayatını sürdürme imkanı falan yok. Bu açıkça bir itiraf aynı zamanda. Yani biz insanlara bedava soğan patates dağıtacağız diyorsunuz ama zaten çiftçiden de neredeyse bedavaya alıyorsunuz. Hatta o kadar ucuza alıyorsunuz ki onların bir sene sonrası için o mahsulü tekrar çıkartabilmek üzere ekim yapmaları imkansız. Neredeyse imkansız demiyorum bakın. İmkansız. Çünkü girdi maliyetlerini sadece gübrenin, mazotun, işçi giderlerinin üst üste konmasıyla 85 kuruşun çok çok çok üzerine çıkacak zaten tarladaki patatesin üretimi. Bu mümkün değilse siz adamın elinden ürünü alıyorsunuz. Talep daraldı diyorsunuz. Doğrudur, talep daraldı ki kabul etmiyordunuz kısa bir süre öncesine kadar. Talep daraldı da İnsanlara vereceğiniz o bedava patates karşılığında çiftçi ne kazanacak? Yani kilosu 85 kuruştan satın aldığınız 25 kuruşluk çuvallarla satın aldığınız o patates karşılığında çiftçinin eline ne geçecek mesela? Bütün üretimini satsa, bütün üretimini, tamamını satsa, yani 100 ton üretip satsa ne kazanacak? İnsanlara verdiğiniz 1420 liralık o ücretsiz izin desteğinin daha altına geliyor bu. Ne işine yarayacak insanların para? Üretirken bu insanlara sorgusuz sualsiz baskı yapmayı biliyorsunuz. Bahsedilen 2020 yılı patatesi, üretim patatesi. Depolarda toplandığı anda terörist dediniz bu insanlara. Bunlar kara borsayı teşvik ediyor dediniz. Bir sürü yalan eşliğinde bu insanları ölüme mahkum ettiniz. Şimdi başka çare yok. Bir şekilde ortalığı döndürmek lazım. Çünkü daha geçen hafta söylenen yalanlar patlamış durumda. Hangi yalanlar onlar? Vallahi yalanın bini bir para. Önceki hafta konuştuğumuz Türkiye'nin Ay'a gitme macerası yalanın büyüğü. Ama içinizden bazıları eminim takip etmişlerdir. %100 takip etmişlerdir. Biz geçen hafta çok kısa bir dalgalanma yaşadık. Böyle bir haber oluşturulur gibi oldu. Sonra muhtemelen biri dedi ki kapat. Abi üstümüze çıkacaklar buradan. Türkiye'nin serbest otomobil girişim grubu var biliyorsunuz. O TOG, Türkiye Otomobil Girişim Grubu, hani baba yiğitler var ya, onların üreteceği bir araba vardı. Hatta hatırlayacaksınız, bir grup Ankara temsilcisi, genel yayın yönetmeni falan, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'la birlikte Hürriyet Gazetesi'nde şöyle bu fotoğraflar vermişlerdi. Aa, bu mu? Aynası var. İnanılmaz. Tampon mu koydunuz? Teker üstünde gidiyor demeyin sakın falan gibi. Böyle hayret uyandıracak ifadelerle. Böyle inceden bir patladı haber. Otomobil geliyor, tesis alınıyor, işte şurada şu kadar işçi çalışacak falan filan hikayesi ortaya çıktı. Ama bakıldı ki haber dışarıda döneni karşılamayacak, kapat denilerek üstü örtüldü. Sürekli yalanlar deneniyor. Eldeki en elverişli yalan şu anda, en elverişli çıkış emekli amirallerin bildirisi. Onun dışında bir şey kalmadı. Ne söylerseniz söyleyin getirip oraya bağlamak zorundalar. Otomotiv girişim grubunun bu başarısız çıkışı da patladıktan sonra elde bir şey kalmadı. Ve her söylediği yalanla birlikte iktidarın aslında geçmiş yalanları sorgulanır hale geldi ki bu çok riskli bir şey. Gerçekten iktidardaki insanlar, özellikle medya ilişkilerini sağlayanlar kimse, hakikaten bunu görmüyor olabilirler mi? Zaman zaman düşünüyorum. Bence eğer görmüyorlarsa çok ciddi bir sıkıntı var bu işte çünkü. Bu kadar büyük yalanlarla ortaya çıkmak. Çünkü bir yandan da şöyle acayip bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Bakın. Nasıl anlatayım size? En başından her şeyi tekrarlayarak başlayalım isterseniz. 12 Nisan 2018 tarihinde Giresun'un Eynesil ilçesinde 11 yaşında bir kız çocuğu Rabia Naz Vatan şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kamuoyunda Rabia Naz cinayeti olarak anlatılan bu hikaye bir süre sonra intihar olarak ortaya çıkartıldı. Çünkü bazı büyük siyasetçilerin isimleri iktidar partisinin de içinde geçen siyasetçilerin de olaya dahil olduğu iddia ediliyordu. İddia bunlar. Ama asıl sıkıntılı bölüm şuydu ki bunun araştırılması engellendi. Meclis içindeki bir takım girişimlerin üstü örtüldü. Dışarıda yapılanlar insanların uğradıkları zulmün haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. Yani bununla ilgili kim ne adım atmaya çalıştıysa hemen üzerine çıkıldı. Ve denildi ki insanlara hayır. Hayır sakın bu konuşulmayacak. Burada ufacık bir kız çocuğu intihar etmiş ve olayı kapatacağız bu şekliyle. Haklı olarak önce kimse yaşamasın böyle bir şeyi. Babası feveran etti ve ortaya döküldü. Haklı olarak. Dedi ki bu iş sonuna kadar gidecek. Bu iş sonuna kadar gidecek, araştırılacak. İş öyle bir noktaya geldi ki bir yerden sonra babasına artık psikiyatrik bir vaka muamelesi yapılmaya başlandı. Kamuoyunda böyle tanıtılmaya başlandı. Yani biz Rabia Naz Vatan cinayetinden çok Şaban Vatan'ın psikiyatrik bir vaka olduğu yönündeki haberlerle oyalanmaya çalıştık. Dışarıda yaptırılanlar, kendisinin işte tedaviye alınma çabaları falan. Israrla adamın söylediği şey şuydu. Sadece ama sadece olay araştırılsın. Başka bir şey istemiyorum ki ben. Çünkü iddia düzeyinde yaşananlar bir bir üzerine çıktıktan sonra bir öncekinin her seferinde o kule büyüyordu. Ve kule büyüdükçe iktidarın bununla mücadele etme şansı kalmıyor. Demin söyledik yani 12 Nisan bugün yani 3 yıl önce bugün işlenen bir cinayetten bahsediyoruz. Çünkü adli tıp yetkililerinin raporları da ortaya koydu ki bilir kişilerin anlattıkları da ortaya koydu ki Rabia Naz'ın yani 11 yaşındaki o kız çocuğunun cesedinin bulunduğu noktaya kendi girişimiyle anlatıldığı gibi bir yerden atlaması, oraya düşmesi, o şekilde düşmesi maalesef bu çirkin ayrıntıları konuşuyoruz ama mümkün değil. Ve bunun üzerine insanların dikkati bir kez daha yoğunlaştı olayla ilgili olarak. Herkes şunu söylemeye başladı. Bir dakika ya bu işte bir bit yeniği var. Mutlaka bir bit yeniği var. Ve gelinen nokta yine aynı nokta. Araştırılsın. Kardeşim araştırılsın, bu işin ne olduğu araştırılsın ve sorulsun insanlara. Herkes elinde dilinde ne varsa çıksın anlatsın ki biz de görelim. Çünkü bu haliyle anlatılınca ortada sadece bir takım iddialar kalıyor. Oysa iddia ile çözülebilecek bir durumda değil. Çünkü ortada somut bir takım gerçekleşmeler var. İddiaların yöneldiği insanlar var. O insanlar uzakta tutuluyor, bu işin dışında tutuluyor, konuşturulmuyor. Ve biz üst üste son birkaç gündür öyle ağır şeyler yaşamaya başladık ki. O dönem Eynesil'in kaymakamı olan Yılmaz Kurt bir süre sonra otomobilinde ölü bulundu. Bakın bu okuduğunuz bir cinayet romanı falan değil size anlattığım. Hani sonunda Hercule Poirot'un çıkıp evet şöyle oldu diyebileceği bir şeyden bahsetmiyorum. Gerçek bugün bizim ülkede yaşadıklarımızdan söz ediyorum. O dönemin Eynesil kaymakamı Yılmaz Kurt otomobilinde ölü bulundu. Ve bunun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Rabia Naz soruşturmasının tanıklarından 5 kez tanık olarak dinlenen Mürsel Küçükal'ın babası Salim Küçükal tüfekle kendini vurarak intihar etti. Böyle bir açıklama yapıldı. Tanık 5 kez ifadesine başvurulan tanığın babası tesadüfe bakın ki tüfekle kendini vurarak intihar etti. Biz Türkiye'de patatesin soğanın bütün yalanların konuşulduğu serbest otomobil girişim grubunun bangır bangır baba yiğitlerin otomobil yapacağız diye ortaya çıktı sonra arazi olduğu Düzlem'de 11 yaşında bir kız çocuğunun 3 yıl önce bugün nasıl öldürüldüğünü konuşamıyoruz. Bunu konuşmaya çalıştığınızda baba akıl hastası oluyor. Tanıklardan bir tanesinin ifadesine başvurulan kişinin babası bir anda intihar edebiliyor. O dönemin kaymakamı otomobilinde ölü bulunuyor. Herkes tek tek ortadan kaldırılıyor. Ve bu konuyu en çok araştıran gazeteci yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Alenen yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Ve kaçmadan önce, yurt dışına çıkmadan önce de alenen diyor ki Metin Cihan, ya burada bu işin artık araştırılma şansı yok. Ben bundan vazgeçmedim. Ben devam edeceğim elimdekileri açıklamaya. Ama bu ülke bunun konuşulmasına hazır değil. Patatesi soğanı otomobilin ve aya gidişin alternatifi olarak konuşabilen büyük yalanların konuşulduğu ülkemizde, bizim memleketimizde 11 yaşında bir kız çocuğunun ardından 3 yıl önce ne oldu sorusunun cevabı aranamıyor ama. Ne kadar acayip değil mi? Türkiye'de medya var bakarsanız, özgür medya var. Onlarca gazete çıkıyor her gün. Televizyon programları, ooo İbadullah bitmiyor zaten. Radyolar, dijital yayınlar falan filan binlerce. Ama bunların içinde bir kenarından bunu tutabilmek mümkün değil. Çünkü söylenecek büyük yalanlar eşliğinde bambaşka şeyler konuşulmak zorunda. Hepsinin bir tane gerekçesi var. Sadece para yok. Yok kardeşim. Bakın 3 sene önce tam da hani Rabia Naz cinayetiyle aynı senenin içinde 2018 yılından beri emeklilere uygulanan bir ikramiye sistemi var. Çalıntı bir proje. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çaldılar. Alenen çaldılar hem de. Ama neyse, halkın yararına olduğu için kimin kimden çaldığının çok önemi yok. Halkın bundan faydalanıp faydalanamayacağını düşünmek lazım. Ama daha önemlisi şu, 3 senedir üzerinde tek bir kuruş ekleme yapılmamış bir ikramiyeden söz ediyoruz. Nasıl bir ikramiye? Vallahi 1.000 lira olarak kondu, 1.000 lira olarak devam ediyor. Her yıl Türkiye'de iki dini bayramda da Türkiye'nin 13 milyon emeklisine 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu yıl için bir artış olduğu söyleniyor. Şu çok tuhaf gelmiyor mu size de? Ya bu artış olacaksa, Türkiye'yi tek başına yöneten insan bunu açıkladıysa, artışın ne kadar olduğunu da bilmek hakkı değil mi insanların? 13 milyon emekliden bahsediyorum ben. Üstelik o emekliler ki şu anda pek çoğu, aslında teoride çalışan çocuklarını da geçindiriyorlar. Çok acı. Bu yayını izleyenlerden pek çoğu da başın önüneydi bunu duyduktan sonra, biliyorum. Bazı genç insanlar maalesef annesinin babasının yüzüne bakamıyor şu anda Türkiye'de. Çünkü onun aldığı 3 kuruş emekli maaşına muhtaç durumdalar. Onun aldığı 3 kuruşluk emekli maaşı kendisine ücretsiz izin karşılığında dayatılan 1420 lira kadar. Mecburen beraber geçinmeye çalışıyorlar. Birbirlerinin gözlerine bakamadan. Ve biz öğrenemedik. Ne kadar? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz deyince. Asıl zaten VEP'nin kerrakesi oradan anlaşılmak zorunda. Bugün pandemi bilim kurulu toplanacak. Diyebilirsiniz ki pandemi bilim kurulu ne ya? Sallayan kaldı mı onları? Kendilerini sallamıyorlar zaten. Kimsenin dinlediği, anladığı, onlardan etkilendiği falan yok. Hikaye kendileri de arada bir çıkıp tırışkadan, amiyane tabirle, bizi kimse dinlemiyor falan. Ağlıyorlar sadece. Ama hepsi de orada oturuyor. Israrla hepsi de orada oturuyor. Bugün Ulusal Pandemi Bilim Kurulu toplanacak. Kapatma önlemleri, kapanma önlemleri gündemde. Sanki bilim kurulunun kapanma tercihi olsa, bunu bir tavsiye kararı olarak hükümete iletse, hükümet onları çok sallayacakmış gibi. Ama bakın, bu kapanmanın ötesinde Türkiye'de söylentinin bini bir para 10 gündür. Herkes bir şey atıyor. Şu gün kapanacak, bugün kapanacak, kapanır gibi olacak, tam değil de yarı açık bırakılacak, o aradan ışık sızsın isteniyor. Bir de pandemi koşulları içinde tabii hava akımının sağlanması için böyle bir şey var falan gibi. Herkes üfürüp duruyor. Ama Türkiye'de bir gerçek var. Kapanmayı yapabilmek için de şu yayının başından beri konuştuğumuz paraya ihtiyaç var. Çünkü bu ülkenin esnafı tamamen bitti artık. Çalışacak hali yok. Ki esnaf, kan ağlayan esnaf bundan 2 ay önce dedi ki, ya tam kapanma yapın. Böyle bir açıp bir kapatarak bir yere gidemiyoruz. Tam kapanma yapın. Biz de bilelim ama karşılığında açın. Şimdi turizm sezonu yaklaşıyor. Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan'ın ardından Türkiye'de turizm sezonu açılıyor. Ama iktidar için elde kalan tek nimet. Bakmayın siz öyle otomobil motomobil diye üfürdüklerine. Şu anda elde kalan tek nimet. Bütün dünyada da ticaret, o temaslı ticaret zaten zayıfladığı, gebermek üzere olduğu için elde kalan tek şey turizm. Turizmden elde edilecek milyar dolarlardan, milyar eurolardan bahsediliyor. Bunun için ülkede salgın koşullarının tamamlanması gerekiyor, değil mi? Yani insanların huzur içinde bu ülkeye gelip tatil yapabilmeleri gerekiyor. Nasıl olacak bu? Biz aşılanmadık ki daha. Halkın 65 yaş üstünün aşılanmasını falan geçtim ki aşıyla ilgili de hani üst üste çıkan şeyler, ne olursa olsun aşınızı yaptırın bu arada. Aman diyeyim. Yani o aşı karşıtı tiplerden bir tanesi olmayın. Ama Çin'in Sinovac aşısıyla ilgili kendi yaptığı değerlendirme bizim Sağlık Bakanlığımızın yaptığı değerlendirme kadar aşıyı övmüyor. Adamlar aşının etkinliğini bizdeki kadar cansiperane şekilde savunmuyorlar kendi aşılarını. Hatta başka aşılarla karışması gerektiğini söylüyorlar. Ama biz zaten aşı olamadık ki. Türkiye'de aşı olamadı insanlar. Bundan tam 46 gün önce, bugün 12 Nisan, tam 46 gün önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kameralar karşısında şov yaptı. Üzerine giydiği bir lacivert hekim ameliyathane kıyafetinin sol kolunu sıyırdı. Bir hemşire hanım geldi, ona çat diye aşısını yaptı. Ve dedi ki öğretmenlerin aşılanmasına başlıyoruz. Elimizdeki tek somut veri bu. Öğretmenlerin aşılanmasına başlıyoruz. Bu kadar. O günden beri yüz yüze eğitim için küçük sınıflarla, büyük sınıflarla, yüz yüze eğitimden vazgeçilemeyecek sınıflarda öğretmenler çalışıyor. Ve o 46 gün içinde sadece 18 öğretmen yitirdi bu ülke. Sadece o 46 gün içinde 18 öğretmen öldü. Sorumluluğunu alan var mı? Tıpkı Rabia Naz cinayeti gibi. Yok. Konuşulmasın isteniyor üstelik. Ölen insanlar, eğitim ordusunun neferleri, yani insanların yüzleri daha da aydınlık olsun diye çalışan insanlar. Ama öldüler. Ve bu insanlara ne zaman aşılanacakları söylenemiyor. Mümkün değil, söylenme şansı da yok zaten. Neden biliyor musunuz? Çünkü öyle bir aşı yok. Çünkü öyle bir aşı yok ortada. Eğer olsa biri çıkıp alayı valayla zaten açıklayacaktır bunu. Ama yok. Aşı yok. Hal böyle olunca yalan üretmek zorunda kalıyorsunuz. Üstelik ürettiğiniz yalanın kalibresi düşüyor sürekli olarak. Yani bundan 10 gün önce Ay'a gitmekten, yerli otomobili çıkartmaktan, sağa sola uydular fırlatmaktan falan bahsederken gelip patates diyorsunuz insanlara. Patates. Nasıl patates? İşte üreticiden alacağız kilosu 85 kuruşa 25 kiloluk çuvallar halinde. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet işte. Yani 22-23 liraya çuvalını alacağız biz bunun. Sonrası şu. Yani bunun karşılığında yapacağımız hikaye, bunu bedava dağıtacağız. İyi ama belediyeler zaten yapıyor bunu. Hatta senin engellediğin kampanyalarda bunun 4 katı daha fazla yardım toplayıp verildi insanlara. Ve sen engelledin onları. Hesaplarını el koydun, durdurdun, yapamazsın dedin. Yapanların üstüne çıktın. Ama şimdi söyleyebilecek yalan kalmadığı için Türkiye'de önlemler maalesef patates oldu. Bu saatten sonrası patates, soğan. Nereye kadar gidecek? Vallahi bilmiyorum ki. Patatesten, soğandan aşağı düşecek olursak ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Ama daha bundan bir sene önce terörist ilan edilen patates soğan satıcısı hiç değilse yırttı. Hiç değilse artık onların terörist olduğunu düşünen yok. Çünkü elindeki malzeme para etmiyor zaten. 85 kuruş kilosu ya. Adamın üretim maliyeti minimum 90 kuruş kendi açıklamasıyla, ama 85 kuruşa satmak zorunda. Niye? Onda da para yok. Devlette de para yok. Kimsede para yok. Ama sorsanız Ay'a insan yolluyoruz. Serbest otomobil girişim grubu otomobil çıkartıyor ortaya. Dünyanın her ülkesinden bizi milyonlarca kıskanan var ve en büyük rezalet, bütün bunların yaşandığı pandemi koşulları içinde Türkiye'de Kainatın İletişim Başkanlığı salgınla mücadelede ne kadar başarılı olduğumuzu anlatan bir kitapçık yayınlıyor. Size son olarak bir şey anlatacağım. Aklınızda kalsın. Hani rezaletin büyüğü nasıl yaşanır diye özellikle sona sakladım. Ben geçen hafta bir yayın yaptım. Tam gününü söyleyeyim size. 3 gün önce, yani cuma sabahki yayın. Bağırta Kanırta'ydı yayının adı, hatırlıyor musunuz? Özür dilerim, perşembe günkü yayın. Bağırta Kanırta. Hatırladınız mı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mersin milletvekili, ismi hiç önemli değil, bir hanımefendi çıkıp Akdeniz Belediyesi'ni bağırta bağırta almıştık. köşe başlarını tuttuğunuz Büyükşehir Belediyesi'nde kanırta kanırta alacağız demişti. Ben de bunun üzerine bir yayın yaptım burada. Yayının başlığını da kimse sağdan soldan evirip çevirmesin, kardeşim bu herif ne anlatıyor falan demesin diye doğrudan hanımefendinin ağzından çıkan ifadelerle koydum. Yayının adı Bağırta Bağırta Kanırta Kanırta'ydı. Cumartesi akşam bir mail aldım. YouTube'dan geliyordu mail. Ve deniyordu ki bu arada AKP Mersin milletvekili hanımefendi çıktı ve dedi ki sözlerimi çarpıttılar. Cımbızlıyorlar. Bunlar hiçbir şekilde anlatılan şeyin ima edileceği bir söylem değildir. Üzerime bunu yapıştırmaya çalışıyorlar. Der ya, yapabilecek bir şey yok. YouTube'dan aldığım mailde deniyordu ki Ünsal Ünlü, yaptığınız video cinsel içerikli bulunduğu için ve bir takım kabul edilemeyecek sözlerle başlığa sahip olduğu için incelemeye tabi tutuldu. İncelemeye mi tabi tutuldu? 6 yıldır yayın yapıyorum ben burada. Bir kez başıma gelmedi böyle bir şey. Çünkü hani buranın rütüğü yok. Hep konuşuyoruz ama rütük, yani bizim kendi vicdanımız, benim yayıncı vicdanım burada ortaya çıkacak şey. Ben onu hiçbir zaman halel getirecek bir tavırla karşılaştırmadım. Ama bekledim. Ve bununla ilgili yaptığım yazışmalarda, sağ olsun internet sitesini de aynı zamanda düzenleyen, yapan sevgili Ekin, onunla konuştuk. Ekin dedi ki, yani söyledikleri bu. Cinsel içerik bulmuşlar bunun içinde. Ya benim yayınımda neyin cinsel içeriğini buldun? Yok öyle bir şey. Ve hanımefendi bunun üzerine cumartesi günü bir daha çıkıp dedi ki, sözlerimi çarpıtıyorlar. Asla söyledikleri böyle bir şey değil. Bir yazılımın algoritması bile ne yapmaya çalıştığınızı, nasıl boş konuştuğunuzu, üstelik boş konuşurken ne kadar çirkinleşebileceğinizi görüyor artık. Gerçekten insanların söylemesine bile gerek yok. İnsanların söylemesine bile gerek yok. Ama bütün bunlar yaşanırken siz yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Merak edenler için söyleyeyim. Dün akşam yeni bir mail geldi ve dediler ki biz videonun içine baktık, elle inceleme istiyorsun, itiraz ediyorsun bunun için çünkü. İtiraz ettik biz de. Pazar akşamı, dün gece ben yayın için Zorba'ya çalışırken mail geldi. Dediler ki biz baktık içinde, ya cinsel içerik yok bunda. Cinsel içerik yok. Burada bir içerik var ama bizim ülkede neler var sevgili algoritma, bir bilsen. Yemin ediyorum algoritmalığından utanırsın. Beni yapana lanet olsun. Beni bu şekilde yazana lanet olsun. Lanet olsun böyle düzene diye çıkarsın ortalığa. Bizde yalanın bini bir para. Ama önlem neyle ilgili istersen, ekonomik krize çare, pandemiye çare, işsizliğe, enflasyona, hepsine çare patates. Patates dağıtarak dünyada ekonomik krizi çözen ilk ülke olacağız nasipse. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaki kitap Zorba Kazancakis, Cuma gününün kitabı olacak. Ya bununla ilgili çok güzel bir şey yaşandı dün. Buradan teşekkür edeyim. Gitmeyin, önemli bu. Ben yayının sonunda göreceksiniz, sürpriz olsun, şimdi anlatmayacağım onu ama bu yayını farklı bir şekilde bağlamaya, genelde öyle yapıyorum. Hani istediğim sadece bir kitabı tanıtmak değil biliyorsunuz. Bir dönemi, o dönemin yaşantısını, siyasetini, sanatını, hepsini tanıtmak. Ama iş böyle olunca içinde bence bir şiire ihtiyaç vardı kapanmak için. Ben şiiri kafamda ilk günden beri zaten netleştirmiştim. Ama şiiri okuyup hani çalışırken ya bir kuruluk hissettim. Gerçekten bir kuruluk var. Böyle donuk kalıyor yayın içinde iletebilmek için. Alttan bir müziğe ihtiyacı var. Biliyorsunuz telifsiz hiçbir iş yapmadık biz burada. Ben bununla çok övünüyorum. YouTube'da işte onun için demin anlattım ya. Yalan söylüyorlar bana, adam. Diyor ki cinsel içerik koymuşsun. Bana ne, ben ne cinsel içeriği koyacağım. Ne yapılır ne edilir derken telifsiz bir takım eserler var internet üzerinde kullanabileceğiniz ama çok kötü. Gerçekten çok kötü. Alttan şöyle net bir buzuki sesi istiyor. Gerçekten güzel bir şiir, net bir buzuki sesi istiyor. Biz daha önce bir vesileyle yüz yüze hiç gelmedik ama uzaktan hani birbirimizin kim olduğunu biliyoruz, ne işi yaptığımızı. Gerçekten bu işin virtüözlerinden bir tanesi. Buzuki Orhan dinliyor biliyorsunuz, Orhan Osman. Ben dün akşam saatlerinde, herhalde saat böyle 9 falandı, kendisine mesaj attım. Ve dedim ki ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Ve burada altta böyle doğaçlama, improvize bir buzuki sesine ihtiyaç var. Alttan bir rebetiko gelmesi gerekiyor. Eğer uygun görürseniz telif bedelini ödemek karşılığında böyle 2 dakikalık bir şey hazırlar mısınız bana? Ya 5 dakika sonra cevap geldi. Telif bedeli ne demek? Benim de böyle bir katkım olsun yayına diye. Buzuki Orhan gerçekten bu işin virtüözlerinden bir tanesi. Cuma günü kısmet olursa duyacaksınız zaten. Muhteşem bir doğaçlama yaptı, yolladı dün akşam. Ben hazırladım şiiri, onu bir klip olarak sunacağım Cuma günü kapanışta, eğer bir aksilik olmazsa. Buradan çok teşekkür etmek istiyorum kendisine. Hakikaten yani sadece dostluğunu gösterdiği için değil, destek hani ne yapabilir insanlar? Bu yayının pek çok destekçisi var dünyanın pek çok yerinden. Ben yayınlardan sonra mailler alıyorum. Zaman zaman cevaplayamıyorum iş yoğunluğundan falan, ama biz nasıl destek oluruz? Maddi katkıyı nasıl veririz? Ya maddi katkı değil kardeşim, bu değil. Bu sadece bir dost sesine ulaşabilmek. Sadece bir yardıma ihtiyaç olduğu zaman ben de varım denebilecek insanların ortaya çıkabilmesi. Hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum sevgili Orhan Osman'a. Buzuki Orhan'a, adıyla Yiğit namıyla yaşar derler Türkçe'de. Gerçekten Yiğit namıyla yaşar Buzuki Orhan'a. Çok teşekkür ediyorum bu güzel yüce gönüllülüğü için, desteği için. Eğer bir aksilik olmazsa Cuma günü duyacaksınız. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben dün akşam hazırladığımı kendisine yolladım. Beğendiğini söyledi. Umarım öyle olur. Biz de görüşürüz Cuma günü, ama bu hafta okuyacağımız kitap Kazancakis'in Zorbası. Biraz Akdenizlilik konuşacağız, insanlık konuşacağız. Kazancakis üzerinde çok durulmaz ama çok ciddi bir filozoftur aynı zamanda. Çok acayip bir adamdır. Yani böyle dindarlıkla saf komünizmi birleştiren, kafasında acayip tuhaf bir yere getiren, hatta komünizmi zaman zaman yeni tanrı olarak tanımlayan, hayatında bunlara, bu ögelere çok yer veren ve bütün bunların içinde yazdıklarıyla, çizdikleriyle çok acayip eserler bırakmış. Çok ciddi bir filozoftur aynı zamanda. İnsanlar sadece hani Zorba'yla tanısın istemiyorum onu. O yüzden ben de elimden geldiğince, mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım Cuma günü. Haftaya başladık. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için, katıldığınız için, haftayı benimle karşıladığınız için. Ama en çok konuşmayı başarabildiğimiz için teşekkür ediyorum hepinize. Çünkü biz konuşmazsak biliyoruz ki, bilmeliyiz ki, emin olmalıyız ki bu uzaklık ayrılık getirecek. Ayırmaya çalışan kimse o kazanacak. Ama direnmek mümkün. Burada hep yaptığımız gibi. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam edelim. Çünkü şunu unutmayalım. Biz eğer konuşmazsak konuşturmamaya çalışan çok daha büyük yalanlarla ortaya çıkacak ve hayatımızı iyice daraltacak. Mücadele etmek mümkün. İşte 6 yıldır yapıyoruz. Yine yaparız. Tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun derseniz nasıl olsun? Valla patreon.com'dan Ünsal'ın adına bu yayına küçük katkıları iletebilirsiniz. YouTube'da şu anda izleyenler var. 3335 kişi. Bunlardan sadece 1300 tanesi yayını beğenmiş. Diğer 2000 kişiden çok özür diliyorum. Beğenmediğiniz bir yayına maruz kaldınız burada. Gerçekten çok özür dilerim. Belki de beğenme beklentisiyle geldiniz ama bende bir eksiklik var, kusura bakma. Herhalde beğenseydiniz o yukarı doğru baş parmak işaretini tıklardınız değil mi? Öyle diye düşünüyorum. Belki de ben yanlış düşünüyorumdur. Olabilir. Yayına verebileceğiniz en önemli katkılardan bir tanesi o. Çünkü onu yaptığınız zaman, şu beğeni tuşunu tıkladığınız zaman YouTube bu videoyu başkalarına da öneriyor. Bak böyle şeyler konuşuluyor. Belki izlemek istersin diye. YouTube'da katıl diye bir düğme var. İsterseniz kullanacağınız bir düğme. Yayına aylık küçük katkılarla destek olmak için, ama isterseniz, istemezseniz böyle bir zorunluluğunuz yok. Asla. Ünsalunlu.com.tr'de de var aynı düğmeler. Hem abone olmak için hem katıl tuşunu kullanabilmek için. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmedi ve emin olun bundan sonra da asla değişmeyecektir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz vallahi canınız sağ olsun. Yeni haftayı açtık. Dükkan açık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, şahane, çok şık bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.